Bir aile meselesinden herkese merhaba. Zeynep, sana da merhaba.
Merhaba Serdar.
Şimdi bölüm konusunu konuşurken sen mi götüreceksin gemiyi, ben mi yüzdüreceğim onu konuşuyorduk. Ben yüzdüreceğim diye programa girdim ama çaktırmadan bu gemiyi hafif hafif senin yüzdüreceğin bir şekilde pasları sana
Ama
attım.
baştan böyle yaptım ben.
Şöyle düşünüyorum. Bence ben bu bölümlere kadar sana büyük haksızlık ettim. Seni pek konuşturmadım, sana çok fırsat vermedim. Hep ben diye ortaya çıktım. Bugün bu hatadan geri dönüyorum ve
İtiraflarımızı mı konuşuyoruz? Tamam, başladın, devam et.
Edemem. Zeynep, uzun yıllardır bu mesleği yapıyoruz. Uzun zamandır insanlarla birlikte çalışıyoruz. Ve aşina olduğumuz, artık bize aşikar gelen gündelik yaşamda hatalar var. Ortak tuzaklar var. Bunları konuşalım istiyoruz. Gündelik yaşamda sıklıkla düştüğümüz tuzaklar, sıklıkla yaptığımız hatalar.
Evet. Nasıl başlarsın?
Şöyle başlarım. Birincisi, insanların genel olarak fark etmeden bir davranış kalıpları oluşuyor. Ve bu davranış kalıpları da genel olarak sonuç vermese de, yanlış da sonuçlansa, beklendiği sonucu elde etmese de insanlar aynı yöntemlerde, aynı yollarda devam ediyorlar. Başka türlü davranmak akıllarına gelmiyor. Ya bunu denedim, bu olmadı. Neden bunda ısrar ediyorum? Acaba bir başkası mümkün değil mi demek bizim hepimizin pek beceremediği bir şey. Başka türlüsü mümkün değilmiş gibi. Hatta Anadolu'da bir söz varmış. Aklı pazara çıkarmışlar. Herkes gidip kendininkini almış diye. Herkesin kendi aklından, kendi yönteminden, kendi deneyiminden çok emin olması gibi bir hal var. Bence birincisi bu.
Evet.
Başka türlüsünün mümkün olup olmadığını düşünme becerimizin olmaması,
böyle olduğunda,
merak etmememiz.
Evet. Aynı şeyi yapıp durduğumuzda da bu sefer karşıdaki kişiye ya da duruma öfkelenme oluyor. Hani yöntemimiz aynı oluyor. Mesela sen anlatırken çocuk ebeveyn ilişkisi geldi. Hep aynı biçimde. Hadi diyoruz mesela. Hep aynı yöntemle çocuğu okula göndermeye çalışıyoruz. Ama yaramıyor, yöntem yaramıyor. Ama dediğin gibi bunu fark edip yöntem değiştirmek yerine çocuğa öfkeleniyoruz. İşe yaramıyor diyoruz, laftan anlamıyor diyoruz. Bu biraz evet kendi yaptığımızı dan hiç şüphe duymamamızla ilgili oluyor.
Bu biraz insanın kendine dışarıdan bakabilme becerisinin olmamasıyla da ilişkili,
İlişki,
değil mi?
Evet. Yani bir de bu bilişsel ve duygusal esneklik, özellikle bilişsel esneklik gerektiriyor yani. Başka, başka sorusunu sorduran şey özellik bizde ki sahip olup olmadığımız bilişsel esneklik.
Bilişsel ne demek?
Zihinsel olarak bir duruma ilişkin konuşmuştuk bir programda da, alternatif yollar konusunda bir farkındalığın olması. Bir sonuca ulaştıran tek bir yolun değil, çeşitli yolların olabildiğini görmek ve kabul etmek. Bilişsel esnekliğin tersi bilişsel katılık. Bir hedefe götürecek bir yol vardır, bir seçenek vardır ve genellikle de o benim yaptığım, bildiğim seçenektir. Ben bir şey, çocuğa bir şey söylüyorsam ve o duymuyor ve anlamıyorsa, bu benim ve yolumla ilgili değildir, onun anlamamazlığıyla
ilgilidir.
İlgilidir gibi bir bakış.
Ya da diğer türlüsü, bir yerde yanlış varsa bu benimle ilgilidir. Bu yanlış bana aittir. Bu da benzer bir katılık aslında.
Evet.
Değil mi? Demek ki
o da başka bir tuzak aslında. Güzel.
Başka bir tuzak.
Evet.
Yani insan büyürken fark etmeden bir yapı oluşturuyor, şemalar oluşturuyor, kalıplar oluşturuyor ve fark etmeden bunun içinde yaşamaya başlıyor. Herhalde bu beynimizin ihtiyaç duyduğu da bir konfor alanı, ama bu olmazsa da olmaz. Mesela araba sürerken düşünmeyiz. Artık bizim için otomatik bir hale gelmiştir. Hangi pedala basacağımız, vitesi nasıl kullanacağımız, sinyal kolunu nasıl kullanacağımız pek düşüneceğimiz bir şey değildir. Hele bizim memlekette sinyal hiç düşüneceğimiz bir şey değildi. Çünkü orada öyle bir kol yoktur ki yani gibi. Şimdi onun her şeyini yoğun olarak, aktif olarak düşünmek istemeyiz. Bu bizim için yorucu olur. Fazla enerji kaybı olur. Mümkün değildir ama bazen bazı durumlarda da herhalde bunu bir otomatik durumda bakıyoruz. Sonuç almadı. O zaman bir dakika, ya ben neyi nerede yanlış yapıyorum demek. Kendime yönelik de olabilir bu. Yargılama hali diğerine yönelik de olabilir. O zaman bir bakmak lazım.
Evet. Bir kitap da onu beynin içerisinde gerçekten bir kare gibi göstermişti. Yani bunun içinde yaşıyoruz. Dolayısıyla zihinsel potansiyelimizin tümünü de kullanmamış oluyoruz ve kullanılmayan beyin bölgeleri zaten şeyini, gücünü de zaman içerisinde kaybetmiş oluyor.
Bu şey mi?
O katılık i̇nsan, bizi bir şeye hapsediyor aslında.
İnsan beyninin ancak %1'ini kullanıyordur efsanesi gibi oldu bu.
Biraz öyle oldu yani, evet, ama esneklik, o kutunun dışından bakabilmek bizi ikinci tuzağa konuşalım. O da çok bence de yaygın. Bir şey varsa benle ilgilidir, benim hatamdır, benim suçumdur gibi bir tuzak. Hı-hı. O da benzer bir katılık.
Evet. Bunu bir başka bölümde de konuşmuştuk. Bence bir başka tuzak da insanların gündelik yaşamda meselelerle ya da problem yaşadığı kişilerle arasına mesafe koyamaması oluyor Zeynep. Bu mesafeyi koyamadığımız zamanlarda da Zeynep bütüncül bir bakış açısı geliştiremiyoruz. Yani bir dışarıdan bakamıyoruz. Yani böyle uzaktan arkasını da gören, altını da gören, üstünü de gören böyle bir detaya takılıyoruz ve o takıldığımız detay genelde bir yanlışlık, bir eksiklik, bir kusur oluyor ve onun içinde dönmeye başlıyoruz. Hemen tepki veriyoruz. Aslında bir yanlış da diğerlerini tetikliyor mesela düştüğümüz tuzak.
Tabii, başka bir tuzağa düşürüyoruz.
Sonra da sürekli onu görmeye başlıyorsun yani.
Evet, evet. O şeyde hemen tepki verme de bir tuzak olmuş, olmuş oluyor. O zaman o ilk tepkiye bir direnç, yine konuşmuştuk. İlk tepkiye bir direnç gösterme de o tuzağa düşmemize engel olabilir.
Zeynep, eskiden beyni şey diye anlatırlardı. Bir ilkel beynimiz var, gözümüzü açar kapatırız, nefes alırız, akciğerlerimiz çalışır, reflekslerimizi yönetir. Bir ortada memeli beynimiz var, memelilerdeki gibi duygular var orada. Bir de üçüncü katman prefrontal, frontal korteks. İşte yargılar üretiriz, üniversite eğitimi alırız, üç boyutlu düşünürüz, estetik bir anlayışımız vardır, işte analiz ederiz, empati kurarız gibi. Ama son zamanlarda 1980'lerden 90'lardan sonra aslında bunun bu kadar basit olmadığı, bütün katmanların birbiriyle ilişki içinde olduğu, yalnızca duygusal beynimize duyguları yaşamadığımız prefrontal korteksin, analiz becerimizin de o duygu sürecinde aktif olduğu gözlendi. Yani bu gündelik yaşamda şöyle bir karşılığı oluyor bence. Bir ilişkide hem duygularımızı kullanıyoruz, hem analiz becerimizi kullanıyoruz, hem mantığımızı kullanıyoruz, hem fiziksel becerilerimizi kullanıyoruz ve mesele düşündüğümüzden daha karmaşık. Ama bu kalıplar, özellikle büyüdüğümüz çevrede de bir meseleyi nasıl yönetebileceğimizi, nasıl dışarıdan bakabileceğimizi, nasıl soğukkanlı davranabileceğimizi, nasıl düşünmeden konuşmayacağımızı öğrenmediysek bu karmaşaya bizim sosyal ve duygusal becerilerimiz yetmiyor. Eski becerilerle, eski kalıplarla bunu yönetmeye çalışıyoruz ve orada kayboluyoruz. Ve ben bunu hep şöyle anlatıyorum. Hayat 8 şeritli bir yol. Bu tuzağa düştüğümüzde bir şeride giriyoruz. O şerit tıkandı ya, orada bekliyoruz. Ya bak, o şeritte bekleme, bir yan şeride kay. O ilişki tıkandı mı, bir başka yere git. Başka işlerle uğraş, başka hobilerinle uğraş, başka insanlarla bunu bir konuş, değerlendir, kitap oku, yalnız kal. Bu yok. Takıldık mı takılıyoruz. İşte o zaman beynin sadece bir noktasıyla devam etme çabamız ortaya çıkıyor yani. Değil mi?
Senin söylediklerine de bağlantılı başka bir tuzak. Zihnimizin analizci bölümü çok aktif olduğunda da çok mantıklı, çok sorgulayan, çok analiz eden, bu sefer duygusu olarak da çalışmalar diyor ki etkilenebilirliğimiz de azalıyor. Böyle olunca da hani şükretmek, etkilenebilirlik, bir şeyin iyi geleceğine inanmak, o sistem biraz devre dışı kalmış oluyor. O yüzden oradaki denge de önemli. Şaşıyor. Bir durumda evet, hem duygusal süreçler, inançlar, değerler var, hem de evet sorgulayan ve akılcı taraf var. Hayatın biraz huşu içinde ve etkilenebilir ve tadında olabilmesi için de biraz o etkilenebilirliğimizin de yüksek olması gerekiyor. Çünkü şükretmek, umut etmek, iyimserlik gibi özellikler etkilenebilirliği yüksek olan insanlarda daha yüksek. Ama analizci olan, sorgulayan, sadece mantık arayan kişilerde hayatın o mucizevi tarafından etkilenme fırsatı kaçıyor. Ve bence hayatın o büyülü ve hoş kısmı da yine devre dışı kalmış oluyor.
Zaten o analiz becerisi çok yoğun olduğunda duyguları da hissetmekte zorlanıyoruz. Tabii. Ya da diğeriyle evet, duygusal bir bağ kurmamız mümkün evet, olmuyor. Evet. İmkan dahilinde evet, olmuyor. Evet. Şöyle sen baktığında Zeynep, bir genel değerlendirme yapsan, senin düştüğün tuzaklar ne oldu bu yaşa gelene kadar? Nasıl özetlersin?
Ya bu söylediklerimiz aslında biraz bizim kendimizin de düştüğü tuzaklar olmuş oluyor. Yani biraz kontrolcü, kuralcı tarafım benim. Alternatif seçenekleri görme esnekliğini elimden aldı başta. Ben o bilişsel esnekliği, başka da olur, başkası da olur, böyle de olur. Şimdi böyle olur, sonra başka zaman olur. Bu seferlik böyle, bir dahakine başka olur gibi bir esnekliğe ulaşmam kendi elimle oldu. Yani kendi bu becerimi geliştirmem gerekti. O tuzaktı başlangıçta. Ama hiçbir tuzağın da tek başına tuzak olmuyor. Aslında bir tarafıyla da o da kendi adıma söyleyeyim. Daha önce de söylemiştim. Hedeften şaşmamama da neden oldu. Benim hiçbir şey dikkatimi dağıtmaz. Kafamı karıştırmaz yani böyle. O yol tıkalı beklerim ama o yolun sonuna da giderim. Ama zaman kaybettirmez mi? Ya da işte o hayatın o tat dediğim kısımları kaçırmama neden olmadı mı? Evet oldu. Bir diğeri de kendini suçlama eğilim. Yani bir şey varsa o benle ilgilidir gibi bir tuzak. Yani o tuzağa düşüp çıktım. Yani hep düştüğümü fark edip işte eskiden o tuzak daha derindi. Düşüyordum, düştüğümü fark etmiyordum. Orada gerçeklik oluyordu. O suçluluk, sorumluluk hissi. Ama şimdi artık hani şimdi de düşsem bile çıkıveriyorum yani.
Acaba benim o kendinden fazlaca emin tarafım da senin kendini suçlayan tarafını haksız bir şekilde besledi mi?
Olabilir.
Değil mi?
Evet, olabilir. Yani biri çok emin olunca zaten senin benimle benle ilgilidir sıçrama eğilimim olunca yani ikimizin kişiliği de daha uçlardaydı. Senin o kendinden eminliğin de uçtaydı gerçekten. Benim de o suçlama eğilimim uçlaydı. İşte öyle bir araya geldik. Bizim her ilişkide öyle. Yani işlevsiz olan tamamlayıcılık olabilir, sağlıklı olmayan tamamlayıcılıklar. Ama orta noktaları gelebilmek, biz zaman içerisinde gelebilen bir çiftiz. Bazen yorumlarda da işte oluyor ya, işte Serdar Hoca böyle yaptığı için bu ilişki iyi gitmiş ya da Zeynep Hoca böyle yaptığı için bu ilişki iyi gitmiş gibi yorumlar da yazıyorlar.
Hiç Serdar Hoca böyle yaptığı için iyi gitmiş diye bir yorum okumadım ben.
Ben şimdi işte nezaketli davranıyorum.
Zeynep Hoca sayesinde Zeynep Hoca işte sabretmiş, bu adamı idare etmiş, sürekli böyle yorumlar var.
Biraz doğru. İşte biraz zordu ama dediğim gibi hani ikimizin de uçlarda olduğu noktalar vardı. Biz sonra zaman içinde birbirimize yaklaştık. Zaten her ilişki içinde belki başka bir tuzak gibi ifadelendirilebilir. Hani bir başlangıçta ilişkinin başlangıcında bir miktar bütünleşmeye ihtiyaç var ama bu gerçek bütünleşme, eşle bütünleşme, dengeli ve sağlıklı biraz da zaman içinde oluyor.
Oluyor. Hala halledemediğin, hala düştüğün tuzaklar var mı senin?
Yani çok kaygı belki böyle hani kaygı peşimi çok bırakan bir duygu değil.
Nasıl baş ediyorsun?
Onunla uğraşmam gerekiyor, fark etmem.
Kaygı mı tuzak yoksa kaygıyla baş etmek için bulduğun yollar mı tuzak?
Yok, kaygı. Endişelenebiliyorum yani. Endişelendiğimi fark ediyorum. İçsel konuşma yapıyorum.
Çeneni vuruyor mu?
Vuruyor mu? Öyle soruyorum ki. Ya bazen. Benim çok benim şey, çok çeneme ama. Vurmaz.
Çocuklarla vurur ilişkinde bazen vuruyor.
Vuruyor mu? Evet. Konu çok mu konuşuyor? Evet. Olabilir. Ama şimdi 10 günlük bir tatilden çıktık. O tatile göre yapmamak lazım değerlendirmeyi.
Değil mi? Orada fazlaca iç içe
fazla geçiyoruz. Fazla iç içeydik yani. Yani hepimiz biraz bazı dönemler zorlandık yani. Sen dedin ya son gün değerlendirmesi. 10 yani gün boyunca herkes birbirinden dönem dönem tiksindi. Ayrılamadık da. Ama iyi götürdük yani. İyi götürürüz. Herkes kendini de ortaya koydu.
Ya 10 günlük tatilde artık çocuklar da bireyselleştiler. Çocuk olmaktansa bir birey haline döndüler orada. Tabi olan değil ama karar veren, isteyen, ısrar eden. Bütün bunlara rağmen o 10 yoğun günü geçirdiysek biz iyi yol arkadaşı olmuşuz demektir yani. Evet.
Ama şey de onun parçasıydı gerçekten. Herkes birbirinden bir uzak kalmakta istedi. Yani bunu çok da kıyıcı yapmadık yani, hiçbirimiz yapmadık.
Bence bu ama sağlıklı bir yapının işareti. Evet. Çünkü herkes bireysel bir alana ihtiyaç duyuyor. Zaman zaman bireysel olarak zaman geçirmek istiyor ama sonra bir dinleniyor, sakinleşiyor ve geri geliyor yani. Bu da doğal bir ihtiyaç.
İhtiyaç, evet. Bir diğer tuzak aklımdaki, bir şey söyleyeceğim bir şey yoksa.
Söyle. Hı-hı. Şey unutmadan söyleyeyim, onu da konuşalım ama. Hı-hı. Kendinden şüphe etmemek. kendinden çok emin olmayı söyleyecektim ama seninkinden sonra konuşalım. Evet.
Bir durumda ya diğerinin karşısında oluyoruz ya çok yanında oluyoruz. Hemen karşısına sıçrama eğilimimiz oluyor. Bir gerilim altında.
Toptan değerlendirme yapmak mı bu?
Topta hem de stres anında biraz tabii bunun nörolojik temelleri de var. Yani duygusal beynimiz aktif oluyor ve bize savaş moduna sokuveriyor. Savaş modunda olunca da karşısında oluyoruz ama orada bir durduruşun mekanizmasını kullanmak lazım. Yani burada bir sıra beklerken birisi fark etmeden sırada önümüze doğru geldiğinde gibi basit durumlarda da hemen böyle kabalaşan ve sertleşen hemen karşısında olan bir yere geçiriyoruz. Düşmanlaştıran bir duruma geçiriyoruz.
Hak bildirmeye dönen değil
evet,
mi?
Evet. Hemen bir öğreten hak da gören yani.
Yukarıdan davranmayı
hak da gören.
Yani bunu özellikle ailede öğrenmeyenler ama sonrasında farklı bir yaşam biçimine dönenler, kitabi olarak bu doğruları öğrenenler, daha önce de konuşmuştuk ya Kohlberg'in gelenek öncesi düzeyi, hata yapan varsa cezalandırılmalıdır. Biraz nezaketten uzak bir şekilde yapıyor yani. Çünkü kitabi bir şey orada uygun. Evet doğru, haklı aslında, orada yanlış bir şey var. Oraya müdahale etmesi gerekiyor ama o soyut becerileri çok gelişmediği için, olgunluk olmadığı için, duygusal esneklik olmadığı için bunun böyle yapılacağını zannediyor. Bir had bildirme, bir ayar verme, bir bunu yaptığını pişman etme hali oluyor.
Şeyde yolculuk sırasında uçakta oturacağımız koltuğa genç bir kız oturmuştu. Yanlış oturmuş. Hani dedik burası işte 5 mi 6 mı 6 numara. Hayır dedi, burası 6 numara. Hemen şeye geçti. Yok yok dedim, burada şey gözüküyor, sıralar öyle gözüküyor, biz de geçen gelirken yanlış oturduk, bu yanlışlığı biz de yaptık dedim. Kız rahatladı yani.
Yani bu aslında bir durumu kişiselleştirme.
Hemen kişiselleştiriyor, suçlu sorumlu hissetti, yanlış bir şey yaptı. Ben de oradan ona ters bir tepki versem hemen karşı karşıya kalmış olacaktık. Hmm. Zaten genç de bir kızdı, hemen yanına geçmek istedim ben yanından. Aynı hatayı biz de yaptık dedim, buradan anlaşılmıyor bakınca.
Karşı karşıya kalmak. Hemen,
karşı karşıya kalmak. Evet.
Bu anda ittifak kırılıyor. Hiçbir ortak tarafımız yok falan değil mi?
Olmadan. Biz de yanlış oturduğumuzda da başka bir yolcu konuşmuş ya. Nasıl olur da Türkçe'de yazıyor. Nasıl yanlış anlarlar da otururlar diye. Yani hemen bir yargılama, üste çıkma, üstten bakma. Bir değerlendirme. Yanlış oturmuştuk yani o kadar, evet üçümüz de oturmuştuk ama üçümüz de yanlış oturmuştuk.
ama bir gömleğin düğmesini bir tanesini yanlış iliklersen üç tanesi de yanlış
iliklersen. Biri girdi oraya, hiçbirimiz bakmadan oturduk.
Herhalde bu esnek olmamak, kendinden şüphe etmemek, az önce dediğim şey diye de sorgulanıyor. Aa öyle mi ya, yanlış mı oturmuşum? Belki haklı aslında ama bir durup bakma, bir meraksızlık da var bunun içinde yani. Hani ya acaba bir yanlış mı var ya da niye böyle oldu diye. Esneklik yok, kendinden şüphe etmeme yok, merak etmek yok. Hı. Böyle olunca da katılık var yani. Kötü. Ben haklıyım, ben evet. Doğru yerdeyim.
Yani ilk tepkilerimiz aslında saldırgan ya da böyle kaba olmayabilir. Aa öyle mi ya, ha, pardon yanlış mı oturmuşum gibi bir doğal ve spontan tepkiler verebiliriz. Ve bu durum aslında o durumu bizim için çok daha kolay bir hale getirir. Diğer beyefendi için de belki izliyor, dinliyor, tesadüfen denk gelirse bir başkasının davranışı üzerine bu kadar konuşmaya da gerek yok yani. Bir sürü mesai harcadı, şaşkın şaşkın
ve herkesin
konuştu.
Yanlış üzerine o kadar çok konuştu
çok
ki.
Çok konuştu evet.
Çok şaşkın.
Yüksek sesle konuştu. Her duyulduğunu bile bile konuştu.
Bence o adam çok öz düzenleme becerisi olmayan bir adam. Sessiz de düşünüyordu. Belki kabalaşmak gibi bir niyeti yok ama kendi kafasının içinde konuşmuyor. O niye yanlış, bu niye böyle? Allah Allah ya, orada da yazıyor ama falan diyor da. Yani çocuk gibiydi.
Evet.
Değil mi? Herhalde bir hata da bu. Bir yetişkin gibi yönetememek meseleleri.
Evet.
Böyle bir durma, susma. Bizde bir şey var ya, herkes bir anaokulu öğretmeni gibi böyle elinde sopayla dolaşıyor yani. Budur doğru, bu yanlış. Herhalde bunun bizim kültürel yapımızda da bir ilişkisi var.
Var evet. Yani cezalandıran bir kültürel yapımız var. Doğrusunu bilen bir yapı var. Yani doğrusunu bilmekle bunu diğerine söylemek ve söylememek yani. Susmak her zaman daha iyi bir tercih olabilir böyle durumlarda.
Ya da bir an susmak yani.
Evet.
Bir es vermek değil
mi? Evet. Öğretmen gibi gezmenin tabii ortada manası yok. Yani öyle olunca da kendini çok ahlaklı bir yere, doğru bir yere yerleştirip, yani cahillerde bir şey bildiği yok
Bilmiyorum.
gibi bir kendini de ayrıştırıyor yani.
Bir politik doğruculuk var. Orada da temel işleyiş diğerinin yanlışının altını çizerek, diğerinin yanlışını başkasının gözüne sokarak kendini doğru bir pozisyonda konumlandırmak.
Sen o dostaneye yakın ilişkiyi çok iyi beceriyorsun. Yani yabancı dilde de çok iyi beceriyorsun bunu. Bu senin kişiliğinle ilgili. Hani dildeki rahatlığınla ilgili, hem işte kendi dilinde de herkesle. Böyle hemen bir sohbet, hemen bir şaka, hemen bir ortaklık, hemen ilk gördüğün kişinin adına bakıyorsun. Adını ilk cümlede kullanıyorsun. İşte nereli olduğuyla ilgileniyorsun. Onun duygusal durumunu gözlüyorsun ve ona yönelik kişisel, hemen sohbet ve muhabbeti kişisel bir düzleme dönüştürüyorsun. Bu çok, bence çok sevecen, çok neşeli, çok tatlı bir özellik.
Öyle.
Bunu da çok coşkulanarak doğalında yapıyorsun yani.
Doğal olarak yakınlık hissediyorum.
Hissediyorsun.
Niye
evet.
Yakınlaşmayalım ki? Niye arkadaş gibi olmayalım? Yani evet. Ben bir şey söyleyeyim, sen bir şey söyle. Doğu toplumlarının böyle bir şeyi var yani. Hani gerçi Batı'da da görüyorum, böyle genellemelere varmayayım ama bir spontan şaka yapmak. Senin bir şey söylemen, onun karşılık vermesi. Çok mutlaka derin bir ilişki kuracağın anlamına gelmez ama anlık arkadaşlıklar kurmak bana çok iyi geliyor yani.
Evet.
Birlikte o anda eğlenebilmek.
Evet.
Merak da ediyorum gerçekten. Biraz
zaten
meraklı
bu çok
bir
doğal, içten gelen de bir şey. Mesela ben öyle bir durumda o merak gelmiyor benden. Hani yani ne güzel sordu diyorum, bak ne güzel bir şeyiyle ilgilendi. Benim aslında orada yakın ilişki kurma isteğim de var da öyle meraklı sorular bu yapıyla da ilgili.
Yapıyla ilgili tabii canım. Ama tabii benim tuzağım da o ilişkileri sürdüremiyor olmak. Mesela birisi ilgimi çekmediğinde bir anda da böyle arkamı dönüveriyorum. Yani o diğeri artık benim ilgimi çekmediğini hemen hissediyor. Bazen de bir kabalık da olabiliyor bu. Ama senin ilişkilerin daha yavaş başlıyor, daha demlenerek gidiyor
Evet.
ve daha uzun süreli oluyor aslında. Benimkiler
Evet.
anlık,
Evet.
eğlenceli ama hemen rengi soluveren bir şey de olabilir
Evet.
yani.
Evet. Ama bunun ortası bence, bak ben bunu hedef belirleyebilirim kendime. Hani zaten oradaki hostesi bir daha nerede göreceksin mesela, hani orada onunla bir kakara kikiri eğlenceli anlar.
Aha.
Ama uzun soluklu ilişkilerde de sürdürebilmek başka bir hedef.
Yeni hedef koydun değil mi?
Tabii.
Bunun için çalışırsın sen.
Tabii.
Nasıl çalışacağım mesela?
İşte bunu deneyeceğim.
Böyle şey yapacağım mı? Gömleğiniz de ne kadar güzelmiş falan
mesela.
diye. Kalıp
Hangi
cümleler.
sorular işliyor? Mesela seni gözlüyorum zaten.
Hmm.
Hani ne soruyor, nasıl yapıyor falan. Ama şimdi bunu hedef belirlersem, hadi o moda gir derim, moda girerim, yaparım.
Ama senin gibi birinin benim gibi birini de hedef alması da kafa
Ama
karıştırmaz
çok çok kesit aldım.
mı?
Küçük bir an. Markette tatlı bir an.
Ha.
Kısa. 2 dakika.
Peki benim düştüğüm tuzaklar neler?
Öfke.
Hmm.
Öfke tuzağı olabilir.
Bilişsel tuzaklarım var mı?
Ha, var. Evet. Aklındaki şey, tatilde de gördüğümüz üzere, daha net de gördüm. Kafanda bir plan yapıyorsun. İllallah ondan. İllallah mı denirdi? Ne denirdi? Hayır, tam seninle ilgili konuşuyordum.
En
Hayır,
başa
lütfen.
döndüm yani. Bu da senin düştüğün bir tuzak.
Evet.
Eskiden bu tuzakları çok yiyordun ya.
Evet.
Savunmaya geçiyordun.
Kesinlikle bildiğim kelimeden devam
İllallah
ediyorum. Evet.
vazgeçmiyorum ya.
Kesinlikle vazgeçmiyorsun. Ve de orada dinliyor
Şey çok
gibi
güzeldi ama.
bir
Yani öyle
dakika.
hisli hisli giderken vurgulu yanlış
Evet.
kelime kullanmak bir anda
Din,
bütün
ya bir
dünyada.
bozma.
Tamam.
Bir de çok şey gözüküyorsun. Açık gözüküyorsun, dinliyor gözüküyorsun hepimizi, ama kafandakinden asla vazgeç. Bir bakıyorum ki kafandakini navigasyona yazmışsın yani. Duymuyorsun. Ve onu da bir mesela sağlıklı bir çerçeveye oturtuyorsun.
Mesela.
Mesela işte çocuklar patates yemek istiyor. İşte açken olmaz. Şimdi yemeğimizi yiyelim, güzel bir yemek, ondan sonra alacağız gibi böyle. Onu da gözeten bir şey. Ama çok şükür ki ben bir başıma çok baş edememişim yıllardır. Şimdi 3 kişiyiz. Kızlar gelip gelip şey dediler. Anne, boşanacaksan
Berkcan, buraları keselim. Tamam, şu son 2 dakika, 2,5 dakika falan böyle kesilsin. Olabilir, olabilir. İşte orada herhalde kayboluyorum ya. Bir de kendi söylediğimden, kendi düşündüğümden çok eminim yani. Doğrusu bu. Evet. Bunun konuşulmasını da pek istemiyorum yani. Çünkü
eskiden
doğrusu bu.
Eskiden bununla yapmıyorsun onu, bu bence önemli şey. Öfkeyle kendini kamuflaj yapıyordun. Öfkeleniyordun. Kimse bir şey diyemiyordu zaten.
Hı-hı.
Öfkeli korungandan.
Hı-hı.
Ama şimdi daha sessiz, hiç şey vermeden. Böyle olur, yıkıldı ama. Yıkabildik yani.
Bence baş edemedim kızlarla. Yani benim erdemli bir tavırla doğruyu görmem ve daha bilge bir baba
pes
olmam. Kızların hiç eyvallahı yok ki yani. Patates yiyecekse yiyorlar,
yiyorlar
artık.
Yiyorlar tabii.
Hani sen sağlıklı dedin, sağlıksız
sen
dedin.
Sen kritik ya. Anda bir de bana bakıyorsun böyle. Ya bir destek ver. Ben de genelde kızlardan verdim.
Medet umar bir şekilde, evet, yani.
Ya yesinler, ne olacak, bir şey olmaz, gidelim böyle istiyorlarla falan.
Evet ya, bu aklımdaki yapının dışına çıkamıyorum.
Çıkamıyorsun.
Çok zorlanıyorum, evet. Yani. Bir de eskiden gücenirdim de. Mesela ben bu kadar çocukların iyiliği için uğraşırken çocukların bunu görmezden gelmesi, üstelik annelerinin de buna eşlik ediyor olması beni gücendirirdi yani. Bozulurdum. Şimdi hani yine bozuluyorum ama bu bozulma üzerine konuşabiliyorum.
Evet.
Ama patatesimi de yedim yani. Madem öyle ben de patatesliyim yani.
Ha, sen de yedin değil mi?
Değil mi?
Lanet olsun dedim.
Yok ya, güzeldi, patates sevdim de yani. Peki. Bepece tuzak çıktı.
Çıktı.
Ne önerirsin insanlara? İnsan kendi düştüğü tuzakları nasıl görür? Ne yapsınlar mesela?
Böyle bir durumda daha önce ne yaptım diye sormak. Daha önce de aynı şeyi yaptığımızı görmemize yardımcı olabilir. İkincisi, bir şey eğer de debeleniyorsak yani, bir duygu durumu da bizi hapsediyorsa, böyle çok kendimizden eminsek, haklı olduğumuza inanıyorsak, o bir tuzak olabilir. Üçüncüsü, gelişim, değişim, yenilik içinde değilsek, yerimizde sayıyorsak, hep aynı tuzağın içinde dönüp duruyor olabiliriz. Hani bunlar şey, ipucu olabilir. Özellikle son söylediğim, tuzaklar bizim ayağımıza zincir çünkü, takılıp kalmamıza neden olur. Değişim yok, esneklik yok, gelişim yok. Hep aynı örüntüler. İlerleyip ilerlemediğimize bakmak. Hani bunu kariyer gibi söylemiyorum. O da olabilir de.
Gündelik yaşamda.
Gündelik yaşam içerisinde. Hani işler, kendimizle ilişkimiz, diğerleriyle ilişkimiz, hep bir öncekinden bir tık daha, bir tık daha mikro daha iyiye gidiyor mu?
Doğru.
Yoksa hep aynı mı?
Evet, evet. Ya bunları zaten dert eden insanlar, değiştirme hevesi olan da insanlar, zaten kendilerinden çok emin olanlar, ki bu düşebilecekleri en büyük tuzak, kendilerinden şüphe etmeyenler, durdukları yerin neden doğru olduğunu anlatma konusunda çok iştahlı olanlar, zaten böyle bir çaba içine de çok girerler mi bilmiyoruz yani. Bunu düşünenler, bunu dert edenler. Bunu dert edenler de zaten bunun için çabalayanlar oluyorlar. Oradaki temel motivasyon da senin de söylediğin gibi, diğerleriyle ilişkim nasıl? Huzurlu muyum? Hayata yerleşebiliyor muyum? Tedirgin miyim? Diğerleriyle şakalaşabilecek yeni tanıştığım insanlarla esnekliğe sahip miyim? Hemen bir diyalog kurabiliyor muyum? Yoksa tedirgin miyim? Hemen suçlu hissediyor muyum? Ya da hemen suçlanıyor muyum? Diğerini suçluyor muyum? Bütün bunlara bakabilmek. Herhalde bütün bunların nihai hedefi de huzur içinde hayata yerleşebilmek. İnsan, evet, kendini böyle eksiği de kusuru da olabilen biri gibi gördüğünde aslında kendisine de büyük özgürlük tanıyor. Ya evet, böyle taraflarım var.
Hı hı.
Yanlışım var, eksiğim var, kusurum var. Değiştirmeye çalışıyorum ama hani bu bir dayatma değil. Ben böyleyim artık, kabul edin gibi değil. Ama bununla mücadele edeceğim. Elimden geleni yapacağım. Söyleneni de duyup tepki göstermeyeceğim mesela.
Hı hı.
Bizim için büyük bir konfor aslında. Hem diğerleriyle ilişkimiz için ama hem de kendimiz için.
Evet. O geri bildirimleri alabilmek değil mi aslında? Değil mi? Evet. Evet, olabilir. Evet, tamam. Doğru. Belki biraz, yani söylenilen şey bir miktar doğru olur, bir miktar olmayabilir.
Olmayabilir.
Ama o tepkiselliği bırakmak, savunmayı ve saldırıyı bırakmak tuzaklara düşmeyi de azaltır. Çünkü savundukça, saldırı içinde oldukça ya da debeleniyoruz. Debelendikçe de tuzakları daha çok
düşüyoruz. Yani herhalde doğru kelime acaba.
Hı hı.
İnsanın kendiyle ilgili de acabaları bence olmalı yani. Acaba doğru muyum? Acaba haklı mıyım? Acaba iyi miyim? Acaba nazik miyim? Acaba yeterince esnek miyim? Böyle bir acaba bize herhalde bir mesafe, durumla tepkimiz arasına, durumla ağzımızdan çıkacak kelime arasına bir acabalık mesafe hayatımızı çok daha kolay ve rahat bir yer haline getirir herhalde.
Güzel bir spot cümle gibi oldu.
Evet, değil mi?
Toparlayan.
Reels yapar mıyım bunu?
Kesin.
Kesin.
Daha önce yap, konuşmalarında planlı vardır zaten. Ben öyle dilime geldiği gibi konuşuyorum.
Yok yok, vallahi yok, hiç öyle düşünmedim yani. Yaptım oluyor ama şimdi bu bölümde evet, yapmadım yani. Evet. Peki. Bugün gündelik yaşamda sıklıkla düştüğümüz ya da sıklıkla düşüldüğünü gördüğümüz tuzakları konuşmaya çalıştık. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir aile meselesinden herkese çokça sevgiler.
Bu hafta düştüğünüz tuzakları görün. Tuzakları görürseniz düşme olasılığımız azalır. Üstünden atlaya ilerleyebiliriz. Bunun için de her gün sonunda bir gün değerlendirmesi yapmak iyi bir yol olabilir. Bir aile meselesinden çokça sevgiler.